Herkese selamlar. Her pazar 21'de olduğu gibi bugün tekrar Genç Akıl'da sizlerle birlikteyiz. Bugün Kur'an'da şefaat konusunu konuşacağız. Noyan Altın ile birlikte inşallah faydalı bir yayın olur diliyorum. Noyan abi dahil olduğunda hemen yayınımızı başlatacağız. Çok önemli bir konu. Aynı zamanda toplumda da çok bilinmeyen, üstünde düşünmeyen bir konu. İnşallah faydalı bir yayın olur. Böyle hepimizin ufkunu açan bir yayın olur diyelim. Şefaat konusu ile ilgili Kur'an'da yanlış bilmiyorsam 32 tane ayet geçiyor. Ve bu ayetlerde de genellikle bizim bildiğimiz anlamda bir işte toplumda duyduğumuz anlamda bir şefaat değil de daha farklı formlarda yer alıyor. Tamam. Olmadı mı acaba yine? Oldu galiba.
Evet.
Oley.
Vallahi.
Selamlar Noyan abi, nasılsın?
Aleyküm selam. Sağ ol. Sen nasılsın
Ben
Rana?
de iyiyim, seni gördüm daha iyi oldum. Yorumları hemen kapatıyorum hem
Çok şükür.
yayını yavaşlatmasın diye hem de dikkatimizi
Tamam.
dağıtmasın diye. Bugün seninle Kur'an'da şefaat konusunu konuşacağız Noyan abi. Toplumda böyle çok üstüne belki konuşulmayan, çok yasaklı bölgelerden biri. O yüzden inşallah böyle merhametle, en doğru şekilde, Allah'ın istediği şekilde, delillere dayanarak bu konuyu inceleriz birlikte. Yaklaşık bir saatlik ve belki biraz da uzayabilecek bir yayın olacak. Ben çok faydalı olacağını düşünüyorum.
İnşallah. Zaten ayetleri hep konuşuyor olacağız. O yüzden Rabbimizin sözü öğüt alacakları için her zaman faydalı olacaktır. İnşallah.
İnşallah. Öncelikle böyle kısa bir soruyla başlayıp daha sonra konuya girmek istiyorum. Bu şefaat
Tamam.
konusu neden önemli sence? Yani her birimiz neden bilmeliyiz bu konuyu? Yani bizde öncesi ve sonrası gibi bir ayrım olacaksa bu neyi değiştirecek diye böyle bir soru sorayım.
Şimdi aslında şefaat konusu senin de söylediğin gibi bayağı 25-30 ayette geçiyor. Kur'an'da önemli bir konu. Benim aslında Kur'an'ı okumaya başladığımdan ilk yani toplumdaki dinle Kur'an'da yazan dinin farklı olduğunu ilk anladığım konu bu konuydu. Şefaat konusuydu. Çünkü çok açık bir şekilde daha henüz Kur'an'ın en başında Bakara suresi 48. ayette hiç kimsenin hiç kimse için bir şey yapamayacağı, hiç kimsenin şefaat edemeyeceği yazıyor. İlk onu gördüğüm zaman tabii benim de bir ortalama geleneksel bir inancım vardı toplumdaki çoğu insan gibi. Hani hepimiz işte Peygamberimizin en başta şefaat edeceğine inanıyoruz. Hatta biliyorsun cuma namazlarında her zaman İşte Peygamberimizin şefaatine bizleri nail eyle Rabbimiz diye dua ediyoruz. Şimdi şefaat et ya Resulallah diyoruz mesela Arapça olarak. Bunu şimdi ilk gördüğüm anda tabii Allah'ın kitabında böyle bir şey yazdığını kendi inancınla çelişen bir şey gördüğün zaman burada bir kafanda soru işareti oluşuyor. Yani tabii ki Allah doğruyu söylemiştir. O zaman bildiğimiz inanışta bir sıkıntı var herhalde diyoruz. Aslında şu bir ayet bile insanların şefaat konusundaki inancını sorgulamasına yeter. Yani aslında bir tane ayet bile okusanız ki ben bunu bu konuyla alakalı konuştuğum insanlarda bazen gördüm. Yani bir ayet okuyor ve diyor ki demek ki biz yanlış biliyormuşuz diyor. Bu konuyla ilgili bilgimiz hatalıymış veya o dediğin gibi bütün 25-30 ayeti de okusa hocamızın bir bildiği vardır. Herhalde biz doğruyu anlayamıyoruz diye söyleyen de olabiliyor. Yani aslında buradaki işte ayrım Allah'a mı güveneceğiz? İnanacağız. Telefon geldi de kapattım. Şimdi nasıl yapalım? İstersen ayeti okuyalım. Daha sonra işte bununla alakalı birkaç ayet daha var. Bu arada ben
Bir noktaya değinecektim Noyan abi. Ben de bu
evet.
konunun ne kadar önemli olduğunu işte Mehmet Hoca, Mehmet Okuyan ya da Mustafa İslamoğlu söylüyordu sanırım. Şöyle bir cümle kurmuştu. Orada ben çok sarsılmıştım. Yani peygamber Allah'tan daha mı merhametli ki seni işte cehennemden kurtaracak? Ya Allah acımasız mı ki işte bir insan Allah'ın elinden seni kurtarıyor gibi bir benzetme yapmıştı. Bu gerçekten beni çok sarsmıştı ki şefaat konusunda da gerçekten dolaylı yoldan bu şekilde bakılıyor. O zaman istersen başlayalım. Yani şefaat ne anlama geliyor? Senin araştırmaların, Kur'an'daki delillerden gördüğün kadarıyla ne gibi çıkarımların olduğu, ne anlamalıyız?
Şimdi burada ayetleri okuyacağız. Tabii aslında hiçbirimiz Kur'an'ın şu an mesela yaptığımız şey de bu değil. Hiçbirimiz Kur'an'ı açıklamıyoruz aslında. Kur'an zaten apaçık. Yani biz burada ayetler arasındaki bağlantıyı kurarak, üzerinde düşünerek işte ancak kendi ifadelerimizle ifade ediyoruz. Ama aslında Kur'an'da herkes kendi gidip okuduğu zaman yine bu gerçeği göreceklerdir. Eğer temiz bir şekilde bakıyorlarsa Kur'an-ı Kerim'e. Genelde insanlar işte okuduğu ayetleri şimdi bakınca da görecekler. Ön yargılarıyla beraber okuduğu için önden bir inancı var, toplumdaki bir inanç. O ön kabulle okuduğu için Kur'an'da yazan gerçeği göremiyorlar diyebiliriz. Yani bu aslında Allah'ın bize nasıl Kur'an okumamız gerektiğini söylediği ayetlerde söylüyor. Yani bunu ancak temiz akıl sahipleri anlar diyor. Kur'an'da mesela Nisa 82'de geçiyor. Kur'an'da hiçbir çelişki yoktur diyor. Gereği gibi Kur'an üzerinde düşünmez misiniz diyor. Yani bu şekilde Kur'an'ı bütüncül bir şekilde okumamız lazım ki doğruyu anlayabilelim inşallah. Şimdi Bakara 48'de önce şu ayeti okuyayım çünkü benim ilk okuduğum ayet de şefaatle ilgili. Çünkü Kur'an'daki ilk ayet bununla alakalı. Hiç kimsenin başkası adına bir şey ödeyemeyeceği, hiç kimseden şefaatin kabul edilmeyeceği, hiç kimseden bir fidyenin alınmayacağı ve hiç kimseye yardım edilmeyeceği günden korunup sakının. Şimdi burada çok net bir şekilde hiçbir nefsin hiçbir nefse şefaatinin kabul edilmeyeceği diyor. Bu nefs ifadesi peygamberlerimiz de dahil bütün insanları, cinleri yani kendi arzusuyla bir şey yapamayacağını anlıyoruz ahirette hiç kimsenin. Daha sonra yine bu surenin içinde 123. ayette Bakara suresi 123. Hiç kimsenin bir başkası yerine bir şey ödeyemeyeceği, hiç kimseden fidye kabul edilmeyeceği ve hiç kimseye şefaatin fayda vermeyeceği ve hiç kimseye yardım edilmeyeceği günden sakının. Rabbimiz burada yine şefaatin fayda vermeyeceğini söylüyor. Hani demin şefaat kabul edilmeyecek dedi, burada şefaat fayda vermeyecek diyor. Yani her türlü açıdan Rabbimiz ifade etmiş. Yine 254. ayette bu surenin. Üçü de çok birbirine benziyor ama farklı bir açılardan. Orada da ey iman edenler içinde hiçbir alışverişin, hiçbir dostun ve hiçbir şefaatin olmadığı gün gelmeden önce size rızık olarak verdiklerimizden infak edin. Gerçeği yalanlayan nankörler zalimlerin ta kendileridir. Şimdi o gün hiçbir şefaat yoktur diyor. Yani kimse kimseye şefaat edemeyecek. Bu ayetler çok net. Bunu başka türlü bir şekilde anlamanız mümkün değil. Zaten bütün Kur'an-ı Kerim net ama bunlar nasıl diyeyim hani muhkem ayetler. Bunları sen başka türlü anlama imkanın yok ya da başka bir şeye benzetemezsin.
Ya o kadar net ki ya hayır demek
Evet.
istemiyor gibi bir şey de çıkarılamaz mesela cümle içinden ki Allah üç farklı ayette de söylemiş. Ki üç
Tabii.
de değil aslında çok daha fazla da sen bunları örnek verdin.
Evet. Bu daha Kur'an'ın en başında geçiyor. Daha zaten diğer ayetlerde daha da detaylı birbirini açıklıyor. Şimdi hemen sonrasında ya da önce şeye geçelim. Bu Nisa suresi 85. ayette Kur'an'da bir tek bu ayetten mesela biz şefaat ne demek manasını anlayabiliriz. Şefaat ne demek? Nisa 85'te okuyalım onu da. Her kim iyi bir şefaatle şefaat ederse ona ondan bir pay vardır. Her kim de kötü bir şefaatle yani aracılık ederse ona da ondan bir pay vardır. Şimdi bu ayet dünyadaki aracılıktan bahsediyor. Çünkü bir pay varsa o tabii ki dünyada olan bir şey, yani payı alıyor olmamız. Demek ki dünya üzerinde insanlar birbirine aracılık edebilirler. Bir şeyin olması için yardımda bulunabilirler. Burada da ait aslında çok önemli bir nüans var. Yaptığınız aracılığın niyeti önemli. Yani kim iyi bir şefaatle şefaat ederse dediği için önemli olan senin yaptığın aracılıktaki niyetin, iyi bir niyetle yaptığın şey o şekilde değerlendirilecek. Ama sonunda ne olduğunun çok önemi yok aslında. O da çok önemli. Yani Allah burada niyetimizi baktığını söylüyor bu ayette aslında. Şimdi şefaatin manası aracılık olduğunu anlıyoruz.
Ve insan kötülüğe de şefaatçi olabiliyor. Yani kötü bir iş planlanırken ona ortak olmak, o kötü işi çoğaltmak için destekleşmek, kötülüğü çoğaltmak için yardımcı olmak, işte her anlamda kaynağını oraya sarf etmek, bu da şefaat ayetten anladığım. Yani kötülüğe de şefaat olunabiliyor, aracı olunabiliyor.
Tabii. Tabii. Dünyada olabilecek olan bir şey. Aslında biz toplumdaki yanlış algımız biraz dünyadaki hayatı ya da dünyadaki aramızdaki ilişkileri Allah ile ahiretteki ilişkimize benzetiyoruz. Yani burada mesela şöyle örnek veriyorlar genelde. Sen diyorlar işte bir makam sahibi, bir işte bakanın, cumhurbaşkanının yanına çıkarken elbette bir araya bir tanıdık koymalısın diyor. Seni tanımaz diyor. O yüzden işte peygamberler ya da işte veliler, alimler, evliyalar bu görevi görüyorlar. Yani Allah'ın daha sevdiği kulları oldukları için seninle Allah aranda bir köprü vazifesi. Yani Allah'a seni anlatan bir vekil gibi, sanki senin adına konuşup seni daha iyi anlatabilecek bir aracı gibi düşünüyorlar. Oysa ki şimdi göreceğiz bu kesinlikle. Ne yazık ki ayette bu reddediyor. Ne yazık ki dediğim yani bu inanca sahip olanlar için. Çünkü böyle bir inancımız hepimizin vardı. Bunları temizleyerek inşallah Rabbimizin huzuruna çıkarız. Önemli olan bu dünyada yanlış inanışlarımızdan kurtulmak.
Ki Kur'an'ın dönemine baktığımızda Noyan abi, Allah'ın uzakta olmadığını, bize çok yakın olduğunu, bizimle sürekli irtibatta olduğunu, insanın kalbiyle aklı arasında sürekli temas ettiğini, işte ayetleri okuduğunda zaten insan bizzat şahit oluyor. Evet, Allah bana yakın. Allah'a hiç kimseye anlatmadığım şeyleri anlatabilirim. Allah zaten hiç kimsenin bilmediği sırlarımı biliyor. Çocukluğumdan beri beni tanıyor. Öyle olunca insan beni temsilen gidip Allah'a bana dair bir şeyler anlattığında yanlış anlatma ihtimali de var. Çünkü o bir insan. İnsan hata yapabilir. Ama Allah zaten her şeyi görüyorken, Allah'ın böyle bir ismi de var, her şey şahitken arada birinin olması da mantıken de zaten Kur'an'ın geneline ters düşüyor.
Çok doğru. Bu bahsettiğini en güzel ifade eden ayetlerden bir tanesi Zümer Suresi 3. ayet. Dikkat edin, halis din yalnızca Allah'a aittir. Ondan başka evliya, velinin çoğuludur. Evliya edinenler, onlara bizi Allah'a daha fazla yaklaştırsınlar diye kulluk ediyoruz diyorlar. Allah hakkında tartıştıkları şey için hükmünü verecektir. Allah yalancı olan ve gerçeği yalanlayan azılı nankörleri doğru yola iletmez. Şimdi kulluk biz zannediyoruz ki sadece işte burada aslında ebudu kelimesi geçiyor. İbadet diye çevriliyor bazen. Hani illa secde edip, kapanıp secde edip ona karşı namaz kılmak gibi düşünüyorlar. Böyle putlara karşı falan öyle anlatılmış. Aslında kulluk etmek, siz kimin dini kuralına uyuyorsanız ona kulluk ediyorsunuz demektir. Onun kurallarına uyuyorsunuz demektir. O artık sizin Rabbiniz olmuş. Yani siz onun peşinden gidiyorsunuz. Onun dediklerine uyuyorsunuz. Burada aslında bu konu tabii ayrı bir konu biraz da ama araya bir aracı koymamamız gerektiğini dediğin gibi buradan da anlayabiliriz. Niyetleri zaten bu Allah'a yakınlaşma iddiası. Oysa ki Allah dediğin gibi uzak değil, şah damarımızdan daha yakın. Bir Allah'ın bilmediği hiçbir şey yok. Yaratan yarattığını bilmez mi diye Kur'an'da çok güzel bir ayet var Rabbimizin.
Kesinlikle. Ya bir yandan da bana çok yakın olan Allah'tan şefaat gibi bir kavramın çok da uzaklaştırabileceğini, yani toplumdaki şefaat kavramının Allah'tan beni çok uzaklaştırabileceğini düşünmek de korkutucu. Mesela bu çok üzücü bir şey aynı zamanda. Yani Allah bana yakınken, ondan bir şeyler isteyebilecekken, ona derdimi anlatabilecekken sürekli araya birilerini koyup onlara belki, yani yalnızca peygamber özelinde demiyorum, insanlar evliyaları da işte şefaatçi veya hocaları şefaatçi olarak görebiliyor. Yani burada da Allah'ı uzaklaştırmak bir insan kendine yapabileceği bir zulüm aslında. Çünkü Allah'a çok ihtiyacımız var. Her an ihtiyacımız var.
Bu dediğin şeyle alakalı insanların aslında Allah'a karşı uzak durması şeytanın en başarılı yapabileceği bir eylem. Bizi çeşitli bahanelerle Allah'a yakınlaşmaktan uzak tutmuş. Zaten biz Rabbimize nasıl yakınlaşabiliriz onu Kur'an'dan öğreniyoruz. Zaten Kur'an'a karşı mesafe koyarsak, Kur'an'ı anlamadan okur ve hayatımıza geçirmezsek ne yazık ki zaten Allah'ın mesajından uzak, Allah'tan uzak bir hayat yaşarız. Mesela o Kur'an'da çok güzel ifade ediyor. Kim Allah'ın mesajına karşı uzak kalırsa ona bir şeytan musallat ederiz. O onun artık can yoldaşı olur. Ama onlar hala kendilerini doğru yolda olduklarını zannederler diye Kur'an'da ayetler var. Yani mesajla beraber Allah'ın ipine sımsıkı sarılıp o şekilde yaşıyor olmalıyız. Şimdi Bakara 255'i istersen sırayla gidiyoruz. Onu okuyalım. Şefaatin olduğu bir, iki, dördüncü ayet. Bu hatta çok önemlidir bu ayet. İnsanlar Ayetel Kürsi diye biliyor bu ayeti. Anlamadan okuruz aslında bunu çoğu zaman. Anlamayıp üfleriz bir korusun diye Rabbimiz. İçinde bir ifade var bunun. Bu ifadeden en çok delil olduğunu zannederler. Ahirette peygamberimizin şefaat edeceğine dair. Bir okuyalım yani öyle miymiş? Allah ondan başka ilah yoktur. O sürekli diridir, koruyup gözetendir. Onda ne bir dalgınlık olur ne de onu bir uyuklama tutar. Göklerde ve yerde olan her şey onundur. İzni olmaksızın onun katında şefaatte bulunabilecek kimmiş? Onların önlerinde ve arkalarında olan her şeyi bilir. Onlar onun ilminden ancak dilediği kadarını kavrayabilirler. Onun egemenliği yeri ve göğü kuşatmıştır. Bunları korumak ona ağır gelmez. O çok yüce ve çok güçlüdür. Şimdi burada şöyle başlıyor ayet. Hani Allah herhangi bir uyuklama tutmaz Rabbimizi. Allah her zaman diri, her zaman bizi görüyor, işitiyor. Her anımıza şahit. İçimizden geçirdiklerimizi dahi biliyor. İzni olmaksızın onun katında şefaatte bulunabilecek kimmiş? Burada aslında şöyle bir mana var. Soru var burada. Hani men edatıyla başlıyor. Kimmiş diyor Rabbim. Yani Allah'ın katında izin vermediği halde şefaatte bulunabilecek kimmiş? Bize soruyor. Var mı öyle biri diye. Onların önlerinde ve arkalarında olan her şeyi bilir. Zaten Rabbimiz yarattığı kulunun yapacağını ve yaptığını bilmektedir. Yani hiç kimse demin de bahsettin Allah'a kalkıp kulunu anlatacak değil. Rabbimizin bilmediği bir şey mi var kuluyla alakalı?
Çok güzel tanımladın.
Hatta şöyle yarattığı kulları peygamberler de dahil bizim her anımıza şahit mi ki? Hani zaten şu an bizi görmediğini söylüyor Rabbimiz Kur'an'da. Hani ölülere sen işittiremezsin diyor. İşitseler de sana cevap veremezler diyor. Onların artık Allah'ın katında yani bizi kesinlikle zaten görüp duymuyorlar. Mesela İsa peygamberin Maide suresinin son ayetlerinde konuşması var. Ben onların yanındayken onların üzerine şahittim ama beni yanına aldıktan sonra artık onların üzerine gözetleyici sadece sen oldun diyor İsa peygamber. Yani bütün peygamberler burada hangisine örnek veriliyorsa biz kendi peygamberimizin de aynı şekilde konuşacağını düşünebiliriz. Yani peygamberler arasında bir ayrım yapmamalıyız. Yine Kur'an'ın bize emrettiği ayetlerden bir tanesi. Şimdi Buradaki ifadede hani her şeyi biliyor Rabbim söyleniyor. Ondan sonra onlar onun ilminden ancak dilediği kadarını kavrayabilirler. Zaten Peygamberimiz bir şey diyecekse bile zaten Allah'ın izin verdiği kadarını bilebilir. Bir kuluyla alakalı veya herhangi bir bilgisi. Onun egemenliği yeri ve göğü kuşatmıştır. Allah zaten her şeyi görüyor, gözetiyor, koruyor. Hani başka bir koruyacıya, başka bir bizi savunacak birisine mi ihtiyacımız var bizim Allah'a karşı? Ve zaten hani şefaat edebilmesi için birinin, yani bir varlığın bütün her şeyin sahibi olan bir varlık olması lazım. Şimdi bu aslında bütün ayet şefaatin olmadığını söylüyor tam tersi. Yani bırakın şefaate buradan bir delil çıkar ifadesini. Bu aslında şefaatin olmadığını söylüyor bütün ayet boyunca. Bunu
Yani
delil getiriyor. Evet.
ayetin genelinde şeyi de anlıyorum yani abi sen anlatırken ya Allah her şeyimize şahit, her şeyi görüyor. Ben bir hata yaptığımda mesela peygamberin şunu savunması zaten veya bir hocanın, bir evliyanın savunması mantıklı olmaz. İşte Allah'ım onu işte cehenneme gönderiyorsun ama aslında o iyi biriydi gibi bir savunma yapması çok mantıksız. Çünkü bunu söylediğinde Allah sanki her şeyi görmüyormuş da sen bunu göremedin Allah'ım, ben görüyorum, o iyi biriydi ve sen onu cehenneme koydun gibi bir savunma zihnimde canlanıyor. Gerçekten de ayete çok ters
Aynen.
düştüm.
Evet, dediğin doğru. Bir de sanki bu ifadeden şu da çıkmış oluyor. Şefaat inancından. Sanki peygamberimiz haşa Allah'tan daha merhametli. Allah haşa zalim. Haksızlık yapacak. Bir kulu cehenneme gönderiyorken peygamber araya giriyor. Rabbim bunlar bizim ümmetimizdi işte onları affet diyor. Bu arada peygamber diyoruz ama toplumdaki inanışlarda farklı farklı yani bunu daha da genişletmişler. Evliyalar, işte hafızlar, şehitler, herkes o şehitlik mertebesi zaten yine genişletilmiş. Kur'an'a göre aslında sadece Allah yolunda ölenler şehit olduğunu söylüyor Rabbim ama toplumdaki inançlara göre İşte boğulan da şehit oluyor, işte ölen bir çocuk da şehit oluyor vesaire. Yani baktığınız zaman birçok şefaatçiler edinmişiz. Yani insanlar çocuklarına Kur'an'ı ezberlemesini istiyor. Aslında baktığınız zaman bu güzel bir şey gibi gözükse de keşke bu kendi dilimizde olan olsaydı. Niye Arapça mesela ezberliyoruz? Yani Arapçanın manasını bilmedikten sonra o ezberlediği Kur'an'da bir delil var mı hafızlıkla alakalı? Yani bunları hep sorguluyor olmamız lazım.
Ki bu
Yani bu
ayetleri öğrenebilmemiz için de yine anladığımız dilde okumamız gerekiyor. İşte anlamadığımız dilde okumamızı istedikleri için bir şefaatçiye ihtiyaç duymaya başlıyoruz o sırada. Çünkü siz dini anlamazsınız, siz de dini de bize anlatacağız. Doğru yolda biz göstereceğiz gibi bir inanç da işte o hafızlar, evliyalar orada ortaya çıkıyor. Bir de Noyan abi konuyu değiştirmeden bir soru gelmiş. Tüm şefaat Allah'a aittir diye bir ayet olduğunu hatırlıyorum. Şefaat yok değil derken toplumda kabul edilen şekilde bir şefaat yok demek istediniz değil mi diye bir soru geldi.
Tabii ki zaten hiç kimse hiç kimseye şefaat edemez diye okuduk ayeti. Allah'ındır bütün şefaat ifadesi var Kur'an-ı Kerim'de. Hatta orayı okuyalım isterseniz yeri gelmişken. Zümer suresinde 43, 44, 45 arka arka 3 ayet onların hepsini okuyalım. Yoksa Allah'tan başka şefaatçiler mi edindiler? Allah'ın berisinden şefaatçiler mi edindiler? De ki onlar hiçbir şeye sahip olmasalar ve akıl etmeseler de mi? De ki şefaat etme tamamıyla Allah'ın elindedir. Göklerin ve yerin egemenliği yalnızca ona aittir, sonra ona döndürüleceksiniz. Bakın hep şefaat göklerin ve yerin egemenliğiyle iliştiriliyor. Yani şefaat sadece göklerin ve yerin sahibi tarafından yapılabilecek olan bir şey. Sonra ona döndürüleceksiniz. Allah tek başına anıldığı zaman ahirete inanmayanların kalpleri burkulur. Bakın bu da çok bağlantılı. Ondan başkası anıldığı zaman sevinip mutluluk duyarlar. Yani sadece Allah'ı andığınız zaman yetmiyor insanlara. Çünkü onların başka ilahları var, başka kurtarıcıları var. Onlar olmadan Onların inancı onlar için yeterli değil. O kurtarıcılar olmalı ki Allah'a karşı kendilerini savunsun. Yoksa halleri harap. Onlar da içlerinde bunun farkındalar aslında. Yani yaşadıkları hayatın veya inançlarının belki de içlerinde doğru olmadığının farkındalar. Zaten bu ifade de var Kur'an-ı Kerim'de. Hani Allah'ın huzuruna çıktıkları zaman En'am suresi 22'den itibaren olması lazım. 21-22. Orada mesela Rabbim biz müşriklerden değildik diyorlar. Ortak koşanlardan değildik diyorlar. Rabbim onlara diyor ki bakın siz nasıl da kendi kendinize yalan söyleyip durdunuz diyor. Yani bu kişiler aslında kendilerini aldatmaktadırlar sürekli. Şimdi mesela Fatiha suresini okuyoruz. Şimdi genelde şefaatle ilgili konuşulduğu zaman genelde bu Fatiha suresini unutulabiliyor. Kur'an daha en başında din gününün yani o hesap gününün sahibi Allah'tır diyor. Yalnızca Allah'tır. Bu ifade mesela şefaat inancını reddeden bir ifadedir. Çünkü eğer siz orada Allah'ın hükmüne ortak başka karara etki edecek birileri olduğunu düşünüyorsanız, şefaatçiler düşünüyorsanız o zaman o günün tek sahibi Allah olamaz. Allah'ın
Evet.
ortakları var demektir. Sonra ne diyoruz Fatiha suresinde? Yalnız sana kulluk ederiz, yalnız senden yardım dileriz diyoruz. Hani nerede? Şefaat inancı insanların ömrü boyunca peygamberin onlara şefaat etme beklentisiyle yaşadıkları bir inanıştır. Ömrü boyunca o kişiler peygamberin şefaatine kavuşacakları ümidiyle yaşarlar. Ve onun için ibadet bile ederler. Yani düşünsenize siz biri sizi kurtaracağını düşünüyorsunuz. Siz ona zaten yapabileceğiniz her şeyi onun için yapmaz mısınız o zaman?
Tabii.
Mesela şu an mesela kılınan sünnet namazları hep bilinçaltında. Bizim de öyleydi. Ben şimdi bunları anlatırken büyüklerimizin, akrabalarımızın söyledikleri şeyler de geliyor aklıma. Hani biz de böyle yaşıyorduk. Hani sünnet namazı bana derdi büyüklerim. Hani işte ne kadar çok sünnet namazı kılarsan o kadar ahirette peygamber şefaat edecek denirdi. Veya salavat getirme mesela. Hatta bir kere bile salavat getirmiş olsa bir insan, yani öyle inanışlar var. Cehennemden kurtulması için yeterli olduğu düşünülüyor. Yani baktığınız zaman peygamber için yapılan ibadetler var. Yine Allah'a yapıyoruz diyorlar ama peygamberin rızasını gözetiyorlar aslında. Yani peygamberi mutlu etmeye çalışıyorlar.
Yani
Şimdi
bu da şirk ile birlikte alınabilecek bir şey aslında. Çok önemli bir konu. Çünkü az önce söylediğin ayet vardı ya Noyan abi. Yani Allah'ın huzuruna çıktığında bir hüsranla karşılaşıyor oradaki insanlar. Çünkü işte iyi bir şey yaptıklarını düşünüyorlar ama aslında Allah'a ortak koşabiliyorlar. Yani bunu yaparken de dediğin gibi ben de hep aynı öğretilerle büyüdüm mesela. Toplumda hep bunu duymuştum. Yani evet Allah için namaz kılmalıyız ama peygamber için de kılmalıyız gibi bir şeye varıyor. Yani o sünnet namazı çünkü peygamber sana şefaat edecek, seni cehennemden kurtaracak. Ama o işte temeli biraz daha sorguladığımızda ama neden yani peygamber niye beni kurtarıyor? Allah acımasız mı? Allah niye beni kurtarmıyor? Allah niye benim kurtulmamı istemiyor ki? Ben aynı zamanda bir peygambere de muhtaçlık duyuyorum. Yani peygamberin ismini almak, onu hatırlamak, diğer peygamberleri de hakeza öyle. Bunlar çok güzel şeyler. Biz arkadaşlarımızla oturup sohbet ettiğimizde işte peygamberlere dair konuşup onların kıssalarından birbirimize hatırlatma yapabiliyoruz ve işte gün geldiğinde onlarla böyle belki de bir cennet ortamı olacak ve sohbet edebileceğiz. Bu nasıl bir şey olurdu acaba falan diye hayal kuruyoruz. Ama bu bambaşka bir şey. Yani peygamber için namaz kılabilmek veya onun ismini anarak cennete gideceğini düşünmek çok başka bir boyuta varıyor gerçekten.
kesinlikle. Zaten Peygamberimizin hani Kur'an'da görevini ifade eden ayetler var. Hani Peygamberimiz Resul ifadesiyle geçen, elçi ifadesiyle geçen ayetlere baktığımız zaman bir de Nebi ifadesi var. Bunu ikisi arasındaki farkı lütfen herkes arkadaşlar araştırsın. YouTube'da da güzel videolar var. Ayetlerden de baksınlar. Müthiş önemli. Resul Bir kere görevi mesela Maide 99'da görevi sadece iletmektir. Mesajı iletmektir, elçilik. Bizim de zaten dilimizdeki elçilik ifadesiyle aynı manada. Başka bir görevi olmuş olsaydı zaten Rabbim bunu bildirirdi bize. Hani aynı zamanda işte size ahirette şefaat edecektir derdi. Böyle büyük bir hakikat Kur'an'da geçmiyor olabilir mi? Yani Kur'an'da bir tane ayette peygamberini size şefaat edecektir denmiyor. Yani bir tane ayette geçmiyor bu. Deminki okuduğumuz ayet vardı ya, hani ayet-el kürsü dedik. Oradaki izni olmadan kim şefaat edebilecekmiş ayetinden demek ki Allah izin verdi mi şefaat edebilir. Kime izin verecek? Tabii ki peygamberimize diye çıkartıyorlar peygamberimiz şefaat edecek diye. Yani bir tane ayette yazmıyor aslında. Peki Allah izin verdiğini söylüyor mu? Herhangi bir, bırakın peygamberimiz, herhangi bir kişiye, herhangi bir nefs orada kendisi konuşacak da işte kendi özgür iradesiyle şunlara şefaat edilsin diyebilecek mi acaba? Öyle bir ifade var mı Kur'an'da? Bir tane öyle bir ifade yok Kur'an'da bu şekilde.
Onunla ilgili şöyle bir soru geldi Noyan abi. Peki Allah'ın izniyle meleklerin şefaat edebileceği geçiyor Kur'an'da diye bir şey sormuş biri.
Evet, onu daha sonradan gelecektim.
Tamam, daha
Erken geldim.
sonra.
Yok, önemli çünkü bir tek meleklerin şefaatinden bahsediyor Kur'an. Peki bu nedir? Buna da bakacağız inşallah. Yani sadece meleklerin aracılığı ifadesi olan ayetler var, birkaç tane. Ama orada önemli bir detay var. Onu da bakacağız şimdi inşallah. İstersen şunu bir okuyayım. Birkaç tane peygamberimizin sözü. De ki mesela Araf suresi 188. Allah dilemedikçe kendime bir yarar sağlamak ya da kendimden bir zararı uzaklaştırmak benim elimde değil. Eğer gaybı bilseydim elbette daha çok yararıma olan şeyi yapardım ve bana kötülük de dokunmazdı. Ben inanan bir halk için sadece bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim. Bakın peygamber Allah'ın dilemesi hariç kendisinden bile bir zararı uzaklaştıramıyor. Enam 106. Rabbinden sana vahyolana uy. Ondan başka ilah yoktur. Ortak koşanlardan yüz çevir. Şimdi bu çok enteresan. Kur'an'da ortak koşanlardan yüz çevir, işte inkarcılardan yüz çevir gibi çok ayet var. Rabbim daha henüz dünya hayatını yaşarken onlardan yüz çevir diyor bize. Allah dünya hayatında yüz çevir dediği insana ahirette şefaat eder mi? Bir başka mesela ayette hani sen mesela münafıklar için konuşuluyor, ikiyüzlüler. Hani sen zaten onları çoğunu tanımazsın gibi bir ayet var. Hani sen onları yanına gelirler sonra yanından çıktıktan sonra senin aleyhinde planlar yaparlar. Sen onları tanımazsın diyor Rabbim. Bilmezsin diyor. Belki yüzlerinden tanıdıkların olur ama ifadeler. Şimdi peygamberimiz daha yanı başındaki beraber belki dini konuştukları insanlardan ikiyüzler olduğunu bilmiyor. Hani demin konuştuk yani peygamberimiz bizi bir ne kadar bilebilir diye. Daha peygamberimiz yanına gelmiş olanlardan bilemiyor mesela. Çünkü o da bizim gibi bir beşer. Nasıl biz de bilemeyebiliriz? O da bilemeyebilir. Çünkü ben de
Kaldı
sizin
ki
gibi bir beşerim diyor.
yüzyıllar sonra yaşamış insanların doğru yolda olup olmadığını nasıl bilecek peygamber?
Tabii. Zaten şu an bizi görüp duymuyor. O ayrı bir konu zaten.
Evet.
Zaten sadece insanlar hepimiz şahit olduğumuzdan sorumluyuz. Yani şahit olmadıklarımızı bilemeyiz. Gayiptir zaten şahit olmadıklarımız. Enam suresi 107. Eğer Allah dileseydi onlar müşrik olmazlardı. Seni onların üzerine koruyucu yapmadık ve sen onların vekili de değilsin. Vekili yani avukatı, sözcüsü, sen onlar adına bir şeyleri savunacak değilsin. Böyle bir sorumluluğun yok diyor Rabbimiz. 39-19 hakkında azap kararı gerçekleşmiş olana gelince ateşte olanı sen mi kurtaracaksın diyor Rabbimiz. Ateşte olanı sen mi kurtaracaksın?
Evet,
Bu arada toplumdaki şefaat inancı iki türlü benim gördüğüm kadarıyla. Ya böyle cehenneme girmeden önce bir kurtarıcılık var ya da cehenneme girdikten sonra cehennemden peygamberi şefaat ederek çıkartıp cennete koyması gibi bir inanış var. Böyle bir şefaat inancı var. Şimdi mesela bu ayet sadece bu ayet bile zaten ateşte olanı sen mi kurtaracaksın? cehennemden çıkış olmadığını söylüyor. Ama bu konu çok önemli aslında. Çünkü çoğu insan toplumumuzda bu şefaat inancı gibi cehennemden günahları kadar yanıp tekrar cennete gireceklerini düşünüyorlar. Bu konuyla alakalı hızlıca okumak gerekirse Bakara, konu biraz dağılıyor gibi gözükse de benzer konu olduğu için 79, 80, 81, 82. Yazıklar olsun o kimseler ki az bir kazanç elde etmek için elleriyle yazdıklarını bu Allah'ın katındandır derler. Yazıklar olsun onlara elleriyle yazdıklarından dolayı, yazıklar olsun onlara kazandıklarından dolayı. Sayılı günlerin dışında ateş bizi yakmaz dediler. De ki Allah'tan buna dair bir söz mü aldınız? Eğer böyleyse Allah verdiği sözden dönmez, yoksa Allah'a karşı bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz? Zaten Allah'a karşı bilmediğimiz şeyleri söylemek yasaklanmış. Yani Allah bildirdiyse bilebiliriz. Hayır, kim kötülük yapar da kötülük kendisini kuşatırsa onlar cehennem ehlidir ve onlar orada kalıcıdırlar. İman edip düzeltici iş yapanlar cennet ehlidirler ve onlar orada kalıcıdırlar. Yani iki tip insan olacak. Ya cehenneme giriyorsun orada kalıyorsun ya cennete giriyorsun orada kalıyorsun. Bu
Evet.
kadar. Bazen diyorlar ki işte bu İsrailoğulları için vesaire. O zaman burada bize karşı da aynı şeyi üstümüze alınmamız lazım. Bize Rabbimizin böyle verdiği bir söz var mı? Çünkü buradaki kriter Allah'ın söz verdiği bununla alakalı. Bunu düşünmemiz lazım. Zaten bu ayetler masal olsun diye bize anlatılmıyor. Kur'an'ı okuma şeklimizde Kur'an'dan öğüt almak için okumalıyız. Yani geçmişin masallarıymış gibi okumamalıyız. Bu geçmişin hikayelerinde bizim için mutlaka öğüt vardı diyor Rabbim Yusuf Suresi son ayette. Şimdi buradan bağlantılı mesela Ali İmran Suresi'nde şöyle bir ifade var. Bu konuyla alakalı. İnsanlar neden inanmıyor bunu söylüyor. Bir sebeplerinden bir tanesi. Aslında bu çok önemli bir konu. Bir gün inşallah bu konuyu işlerseniz iyi olur. Bunlar aralarında hükmetmesi için kitaba çağrıldıklarında Ali İmran 23. Kitaptan nasiplenmiş olanları görüyorsun değil mi? Bunlar aralarında hükmetmesi için kitaba çağrıldıklarında bir kısmı döneklik ederek ondan yüz çeviriyor. Bu dönekliklerin nedeni onların ateş bizi sayılı birkaç gün dışında dokunmayacak şekilde inançlarıdır. Uydurup dinlerini yakıştırdıkları bu tür şeyler onları yanıltmaktadır. Şimdi bu ne demek? Ateşten çıkıp cennete gireceğiz. Nasıl olsa cennet garanti inancı. Nasıl olsa biz eninde sonunda yanıp giriyoruz cennete. Kesin. Toplumda da bizim toplumda da bu şekilde inanılıyor şu an. Aynı. Bu inanış
Hatta Noyan abi
insan
o yüzden ne olur ne olmaz diye ben Müslümanım gibi bir tanımlama da var galiba. Hani olur da ahiret diye bir şey varsa ben biraz yanayım çıkayım en azından. O yüzden elhamdülillah Müslümanım
ha bir
ama
kere
böyle yaşantı da pek hani o amaç, sorumluluk, işte günahtan sakınma gibi şeyler pek olmayabiliyor ne yazık ki.
bir kere söyleyince yeterli olduğunu düşünüyor yani değil mi
Evet.
sadece? Aynen.
Ne olur ne olmaz diye hani zaten inanmıyor ahiretin olduğuna
Evet.
inansa kendisini sakındırır. Ama olur da ahiret varsa diye ben Müslümanım belki diye o şekilde
Evet.
tanımlandırabiliyor kendisini.
Bu ayet bize şunu söylüyor. Demek ki insanlar garanti görüyorsa cenneti kitaba çağrıldıklarında döneklik etmelerinin nedeni bu olarak söyleniyor. Yani demek ki insanların cenneti garanti görmesi gerçeğe yönelmelerinde bir engel.
Evet.
Yani cehennemde cennete geç. Bu şefaat inancı da bunun benzeri. Cennet garanti. Biri seni mutlaka kurtarıyor. Şimdi sen gel bak Kur'an'a yönel yapmamız gerekiyor. Bu yanlış bir yanlış dediği zaman orada adam çok garanti gördüğü bir inancı var. Senin inancına niye gelsin? Çok garanti. Kesin o inançla kurtulacak zaten. Şimdi o
Evet.
yüzden bu konuyla bağlantılı diye düşünüyorum. İnsanlar işte hep kolaycılığa kaçıyor belki de. Yani aslında zor olanı başarıyorlar. Çünkü Allah'ın dininin ve ona uymanın aslında daha kolay olduğunu söylüyor. Fıtratımızda uyan bu zaten. İnsanı huzurlu kılan bu. Birkaç ayet daha, pardon buyur.
Bir soru geldi de Noyan
Evet.
abi onu aslında o konuyu biraz geçtik ama şöyle diyor ki o halde size göre peygamber öylesine geldi işte yani rehber değilse sünnetlerini yaşamanın önemi nedir diye bir soru sormuş. Yani peygamber öylesine geldi gibi mi anlattığımızı anladı acaba?
Zaten Peygamberimizin bize ilettiği Kur'an olmasaydı, Allah bildirmemiş olsaydı Peygamberimizin Resulü aracılığıyla biz zaten Kur'an'dan haberdar olamazdık. Bir kere Allah'ın elçisinin itaat zaten Allah'ın elçisine itaat bunu söylemiş oluyor aslında. Yani Allah'a ve Resul'e itaat edin ayetleri var Kur'an-ı Kerim'de. Allah'a yani elçisine itaat edin. O ve kelimesi yani manasında da anlaşılabilen bir edattı Arapça'da. Çünkü biz vahiy almıyoruz. Biz vahiy almadığımız için ancak Allah'ın mesajını Allah'ın Resulleri aracılığıyla iletildiği zaman anlayabiliriz, ulaşabiliriz. Rabbimizin mesajına bizim ulaşmamız için Resuller Rabbim aracı kılmış. Şimdi Allah'ın elçilerinin görevi de Allah bildirmiş sadece size iletmektir, apaçık duyurmaktır diyor Rabbim. Yani bunun dışında bir görevi yok. İnandırmak görevi yok, açıklamak görevi yok, detaylandırmak görevi yok. Veya işte bizim için dine işte bir takım yeni hükümler eklemek gibi bir görevi yok. Bunların tam tersini söyleyen o kadar çok ayet var ki. Hani mesela Hud suresi 1 ve 2. ayette Allah kendisinin habil olan ve hakim olan tarafından açıklanmış bir kitaptır diyor Rabbimiz ki başkasına kulluk etmeyesiniz diye diyor. Rabbim açıklıyor. Ayetler birbirini açıklıyor. İşte Kamer suresinde 4 ayette bu kitap anlaşılması için kolaylaştırılmıştır. Hala düşünüp öğüt almayacak mısınız diyor Rabbim. Yine her türlü örneği verdiğini söylüyor. İsra suresinde işte 89. ayette. İnsanlar ne yazık ki Kur'an'ın verdiği örnekleri yeterli bulmuyorlar. Gidiyorlar işte başka örnekler arıyorlar. Başka detaylar arıyorlar. Mesela En'am suresi 114'te Allah kitabını detaylandırılmış kılmışken, her şeyi açıklamışken Allah'tan başka hüküm koyucu mu arayayım diye sordurtuyor Rabbimiz bize. Yani Allah kitapta her detayı vermiş. Her detayı vermiş. Allah unutkan değildir. Yani düşünsenize yani siz Allah'ın kitabını okuyoruz. Allah burada bir eksik var. Peygamberimiz tamamlıyor diyorsunuz. Nerede o zaman? O zaman o da bir kitap olmalıydı. Bir kitapta Allah'ın hani Hicr suresi 9'da diyor ya, Rabbim bu kitabı koruduğunu söylüyor. Bir kitap da o zaman korunmalıydı. Müthiş bir ayet var Maide 67. Bunların numaralarını veriyorum. Kendileri herkes bakabilsin. Yani sana vahyedilen her şeyi ilet diyor Rabbim. Eğer bunu yapmazsan Resulük görevini yapmamış olursun. Peygamberimiz zamanından bize kalan bir kitap yoksa o zaman sizin iddia ettiğiniz peygamber görevini yapamamış diyorsunuz. Resul görevini yapamamış. Aslında onlar da dinse o zaman nerede bu kitaplar? Yani 250 yıl sonra çünkü toplanmış.
Noyan abi, biz
Yani,
mesela
evet.
şu an şefaat konusunu anlamaya çalışıyoruz ve sen
Biraz dağıldı konu.
ayetlerle şefaat konusunu anlatmaya gayret ederken ayetlerle bize aktarıyorsun. Biz de
Evet.
mesela bu ayetlere bakıp, evet, gerçekten bu şekilde şefaat konusunu kendimiz inceleyebiliyoruz mesela. Hani şey konusu soru işareti kalmıyor. Ya Allah bu konuda işte şunu söylememiş mesela gibi bir soru işareti kalmıyor, çünkü Allah tüm detayları vermiş şefaatle ilgili. Şefaat ne anlama geliyor? Kim kime şefaat edebilir? Peygamber şefaat eder mi, edemez mi? Bu detayların hepsini Kur'an'da vermiş. Yani eksiksiz bir kitap gerçekten de. Hani aklımızda gerçekten bir soru işareti kalabilse, evet, bir hüküm koyucuya daha ihtiyaç vardı. İşte Kur'an dışı bir kaynağa daha ihtiyaç var ki biz şefaati anlayalım diye bir düşüncemiz olabilirdi. Ancak şu an okuduğumuz ayetlere baktığımızda böyle bir ihtiyaç yok. Çünkü hepsi açık. Yani acaba dedirtmiyor.
Evet.
Her
Evet.
biri açık.
Kesinlikle. Bu arada zaten şu ana kadar söylediğimiz her şey ayetlerden delil getirerek söylüyoruz. Allah'ın izniyle. Her bilen üstüne bir bilen vardır diyor Rabbim. Kim daha çok emek verirse bir konuyla alakalı mesela Kur'an'da, o da ondan bir başkasından daha çok bilebilir. Yani Allah bilgisini hiç kimseye özel kılmamış. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'i herkese açık. Herkes Kur'an'ı alıp düşünerek okuyabilir. Zaten Allah düşünmemizi emrediyor. Yanlış düşünebiliriz. Önyargılarımızı kıramayabiliriz. Zaten bundan sebeptir yani temiz düşünememek. Veya bütüncül bakmadığımızdan olabilir. Ama bunlar İnşallah hani vaktimizi verirsek zamanla Allah'a güvenerek okursak her zaman herkes doğruyu görecektir inşallah. Yeter ki şu toplum, yani atalarımızdan gördüğümüzü mutlak doğru kabul etmeyelim. Hindistan'daki adam da zeki adam. Ama o da atasını kabul ettiği için ineğe tapıyor. Şimdi o adam konuştuğunuz geri zekalı bir adam değil. O da gayet akıllı bir adam. Ben ilk Kur'an'a yönelmem bu düşünceyle olmuştu. Çin'de yaşıyordum. Bir 4 sene Çin'de çalışmıştım. Dedim ki buradaki insanlar dedim yani ateist propagandası yapan bir ülke yönetiminin altında. Anne babası ateist. Nasıl oluyor da bu adam burada kendi seçmediği bir ailede doğaraktan cehennemlik oluyor da biz de cennete gidiyoruz. Biz de anne babamıza uyuyoruz. Onlar da anne babasına uyuyor. Buradaki durum adaletsizlik değil mi diye ilk düşünmeye şeyim orada başlamıştı mesela bu konuyla alakalı. Yani çünkü bakıyorum burada bu cevabı olmalı diye. Hatta sonra işte yaşadığım hayata baktım. Hiçbir farkı yok oradaki inanmayanlardan. Daha sonra kendim işte Kur'an'ı daha iyi bilmeliyim diye okumaya başladığımda hani ne haddimeymiş ki dedim. Ben Allah'ın istemediği bir hayat yaşıyormuşum dedim. Yani zaten Kur'an'ı okumaya başlayan insan, Allah'a yönelen insan o an, o gün hayatı değiştiği gündür yani. Gerçi inşallah Rabbim inananlara nasip ettiği çok güzel bir duygu.
Çok şükür.
Şimdi peygamberimizi genelde şöyle söylüyorum. Hani peygamberimizin o zaman işte az mı seviyorsun, red mi ediyorsun? Kesinlikle. Zaten ben peygamberimiz adına yanlış ifadeler kullanmaktan Allah'a sığınırım. Peygamberimize veya herhangi bir insana ilahlık yakıştırmak inanan bir insan ile insana yakışmaz. Kur'an'da bunca ayet varken ben kurtarıcılığımı Allah'ın yarattığı bir kula bağlıyorsam ben kula kulluk ediyorum demektir. Zaten bütün bu inanışlar zaten geri planda hani Allah her şeyi, evreni bir peygamberin yüzü suyu hürmetine yarattı gibi çok yanlış inanışlar var toplumda. Zaten öyle bir şey inandıktan sonra zaten peygamberin şefaatine doğal olarak inanıyor insanlar. Yani her şey onun yüzü suyu hürmetine yaratıldıysa şefaat inancı doğal geliyor arkasından zaten. Çünkü insanlar arasındaki ilişki gibi düşünüyorlar. Allah sanki bir de öyle bir inanış vardır. Allah yarattığı kuluna aşık oluyor, işte peygambere aşık oluyor, her şey onun nurundan yaratıyor gibi falan. Yani sanki orada bir nazlanıyor peygamber. İşte beni, işte şu onları da al ya da evliyalar nazlanıyor. İşte beni, şey, ümmetimi almazsan ben de cennete girmeyeceğim gibi. Çok Kur'an'a göre yanlış inanışlar var ne yazık ki. İsterseniz şey yapabilir miyiz Rana? Diğer ayetlere de biraz bakalım. Hem de bir arkadaşın sorusu vardı. Onu da gelmiş olsun meleklerle alakalı.
Evet, ortalama
Zaman gidiyor.
15 dakikamız kaldı Nayan abi. Bu arada onu da
Efendim?
söyleyeyim. Eğer devam et, ortalama 15 dakikamız kaldı. Eğer devam etmek
Hı-hı.
istersen yeni bir yayın daha açarız.
Yani nasıl istersen zaten konu, yani bu konu gerçekten aslında çok uzun konu. Yani çünkü çok farklı yerlere değiniyor aslında. Yani şefaat aslında tek başına, kendi başına bir inanıştan türemiyor. Şefaatin alt inanışları var aslında. Yani şefaat birçok yanlış inancın toplanmasıyla inanılan bir şey diye düşünüyorum. Mesela işte demin bahsettik birkaç tanesinden. Yani bir insanın Allah'ın bilgisinden daha fazla bilebildiğine inanabilmek. Allah her şeyi görüp duyuyorken, biliyorken. Veya işte Allah'tan daha adaletli bir kulu varmış gibi inanabiliyor olmak. Ki adaleti bize öğreten Rabbimiz. Enam 105'te Kur'an adaletçe tamdır diyor. Bütün adaletle ilgili bizim ihtiyacımız olan her şey bize öğretilmiş. O gün mesela terazi tam doğrudur diyor Rabbim o gün. O gün kim ne kazandıysa karşılığını tam bulacaktır diyor Rabbim. Yani
Zerre iyilik de olsa, zerre kötülük de olsa insan karşılığını bulabileceğini Allah söylüyor.
evet.
Yani bu düşünce
Evet.
şeye de götürebiliyor. Terazi yanlış tarttı. Veya işte ben aslında iyi biriydim. O yüzden beni birinin kurtarması, birinin şefaat etmesi gerekiyordu gibi bir düşünce aslında. O
Evet.
yüzden de tehlikeli.
Veya Allah'ın merhametinin ötesine bir merhamet mi var? Allah'tan daha merhametli mi var? Mesela şöyle bir ayet var Kur'an'da. Kim bir iyilik ile gelirse ona 10 katı vardır. Kim bir kötülük ile gelirse kötülüğü oranında karşılık bulur. Ondan hiçbirine haksızlık yapılmaz. En'am 166. Rabbimiz bu kadar bizleri affetmek istiyor. Yani yaptığımız iyiliğin 10 katını veriyor. Yani tartıda o 10 katı sayılacak, diğeri 1 kat. Bu tabii bir şey de olabilir. Benzetmeyle anlatılma gibi olabilir. Yani o kadar Allah aslında iyiliklerimizi bizim gerçekten yüksek değerlendirecek. Kullarından tövbeyi kabul eden, kötülükleri affeden ve işlediklerini bilen odur. Şura 25. De ki ey kendi nefsleri aleyhine haddi aşan kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki o bağışlayan çok esirgeyendir. Zümer 53. İnsanlar Allah'tan ümit kesiyorlar. Bu yüzden zaten hani birilerinin peşinden gitme var. Mesela Peygamberimizin şöyle ifadesi var. 46-22'de şöyle diyorlar inanmayanlar. Sen bizi ilahlarımızdan vazgeçirmek için mi geldin? Eğer doğru söyleyenlerden isen haydi bizi tehdit ettiğin şeyi hemen getir dediler. Cevabı 6-58'de. De ki eğer acelece istediğiniz o şey benim yanımda olsaydı, yani azabın gelmesi, benimle sizin aranızdaki iş çoktan olup biterdi. Allah zalimleri en iyi bilendir. Yani peygamberimize kalmış olsaydı iş, peygamberimiz Rabbimiz gibi bize sabrederek bu kadar hani çünkü aslında biz tabii Allah'ın gördüğü gibi görmüyoruz hiçbir şeyi. Hani olay bana kalsaydı diyor peygamberimiz zaten işiniz çoktan bitirilmiş olurdu diyor. Şimdi bu çok manidar. Aslında hani biz zannediyoruz ki peygamberimiz Allah'ın huzurunda bizleri savunacak zannediyoruz. Kur'an'da şu 2 bölümü mutlaka okumamız gerekiyor diye düşünüyorum. Maide suresinin o son ayetleri, İsa peygamberin ahiretteki konuşması ve Peygamberimizin bir ayet var. Hani Kur'an'da geçen ahiretteki cümlesi bir ayette geçiyor. Onu da okuyalım. Şimdi Maide 116. Allah ey Meryem oğlu İsa, insanları Allah'tan başka beni ve annemi iki ilah edinin diye sen mi söyledin? Buyurduğunda sen yücesin dedi. Gerçek olmayan bir şey söylemek haddin değil. Bakın ahirette konuşanlar şahitlik etmek için konuşuyorlar. Bunu da göreceğiz şimdi ayetlerden inşallah. Konuştukları zaman gerçeği söylüyorlar. Gerçeğin dışında yani Allah'ın zaten verdiği onların bilmesini sağladığı bilgi dışında konuşmuyorlar zaten. Başka bir şey söylemiyorlar. Doğruyu söylüyorlar. Şahitlik ettiklerini söylüyorlar. Sen yücesin. Gerçek olmayan bir şey söylemek haddin değil. Ben onu söyleseydim sen onu bilirdin. Ya, bu tabii ki şeyle alakalı. Dünyada yaşıyorken de. Nefsinde olanı sen bilirsin. Ben ise senin zatında olanı bilmem. Sen gaybları eksiksiz bilensin. Onlara bana emrettik bir dakika. Evet. Onlara bana emrettiklerinden başkasını söylemedim. Benim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin dedim. Ben işlerinde olduğum sürece onlara gözetleyiciydim. Fakat beni vefat edince onların üzerine gözetleyici yalnız sen oldun. Sen her şeye tanıksın. Eğer onları azap edersen, burası işte çok muhteşem. Özellikle bu konuyla alakalı. Eğer onları azap edersen onlar senin kullarındır. Hani İsa peygamberin şefaati? Bütün Hristiyan alemi buna inanıyor. Oysa ki İsa peygamber diyor ki eğer onları azap edersen onlar senin kullarındır. Ve eğer onları bağışlarsan mutlak üstün olan ve en iyi hüküm veren sensin. İyi ki onları bağışladın da demiyor peygamber. Çünkü o yarattığı kulların sahibi değil. Orada o bağlar kopmuş, dünyadaki bağlar kopmuş. Herkes kendi derdinde. Herkes kendini düşünüyor zaten. Kur'an'ın anlatımları hep cehennem anlatımları böyle. Oradan o ateşten kurtulmak için yeryüzündeki her şeye sahip olsa, bir o kadarına daha sahip olsalar, onları vermek istese gene de onlardan kabul edilmez diyor fidye olarak diyor Rabbim. Hani öyle bir günden korunup sakının diyor. Peygamberimizin 25-30'da geçen ifadesi Resul şöyle diyor, burada Peygamberimizin ifadesi bu da. Ey Rabbim, benim kavmim bu Kur'an'ı mehçur edindiler dedi. Kur'an ifadesi var. Mehçur yani yanı başındayken önemsemedi, bakmadı. Kavmim diyor. Bu da çok önemli. Hani kavmi kendisinin görüp şahit oldukları. Hani benim ümmetim demiyor. Biz ümmeti de olaraktan bizi görmüyor. Çünkü bizim hakkımızda konuşmuyor. Benim kavmim diyor. Sadece kendi kavmiyle alakalı konuşuyor. Bir başka ayette numarası şimdi aklımda değil. Seni de onların aleyhine tanık getirdiğimiz zaman onların hali ne olacak diyor Rabbim. Hani aleyhine, onların üzerine, onların aleyhine tanık getirdiğimiz zaman. Yani orada konuşacak olanlar zaten doğruyu söylüyorlar, şahitlik ediyorlar. Birbirine şefaat etmek için konuşmuyor. Kurtarmak için konuşmuyor. Şimdi bu dünyada da aynı şekilde dua ederken, mesela Allah 200'ler için müşrikler için dua etmeyi yasaklıyor. Mesela İbrahim peygamber babası için dua ediyor ama ne zaman ki onun ortak koştuğu ona kesinleşiyor, artık onun için dua etmeyi bırakıyor. Veya Nuh peygamber. Hatta orayı okuyayım. Nuh peygamber. Ayetleri buraya önceden okuyayım diye çıkarmıştım ama hepsi karışık oldu da biraz o yüzden.
Maşallah Nayan abi, yok şey yaptım, kendime de örnek aldım yani, orada sayfalar dönüyor falan, oradan oraya atıp oradan oraya atıp çok iyi gidiyor yayın maşallah.
Ayetlerle olduğu için Allah'ın izniyle Rabbimin sözü her zaman müthiş etkileyici. Nuh peygamberin şöyle sesleniyor peygamber. Biliyorsunuz hani Nuh peygamberin tufan koptuğu zaman zaten Rabbim önceden belirtiyor. İnananları, seninle beraber olan inananları gemiye al diyor. Diğerleri işte cehennemlik olanlar, diğerleri işte bu azaba maruz kalacaklar. Onların cehennemlik olduğu belli. Sonra oğlu da burada son anda işte dalganın yuttuklarını oluyor. Orada diyor ki peygamber, ey Rabbim, oğlum benim ehlimdendi. Yani inanç olarak hani ailemdendi, inancımdan. Zaten inancından olmasa savunmaz zaten. İnancından olduğunu düşünüyor bu peygamber. Senin verdiğin söz ise elbette gerçektir ve sen yargıda bulunanların en iyisisin. Dedi ki ey Nuh, bakın burada Rabbimiz söylüyor, o senin ehlinden değildir. Zira onun yaptığı doğru olmayan bir işti. Öyleyse hakkında bilgin olmayan şeyi benden isteme, cahillerden olmaktan seni sakındırıyorum. Bakın burada senin ehlinden değildir diyor ya, sonraki devamda zira onun yaptığı doğru olmayan bir işti. Yaptığı bir eylem, büyük bir günah işliyor herhalde Rabbimizin affetmediği. Bunu belki de tabii biz birbirimizin inancını bilebiliriz. Çünkü inançla ilgili konuşuyoruz. İnanç Kur'an'a göre zaten çok açık. Yani neyin doğru neyin yanlış olduğunu Rabbim Furkan kitabıyla bize doğruyu ve yanlış ayırdığını apaçık bildirmiş. Öyle olmuş olmamış olsa zaten haksızlık yapmış olur Rabbim. Yani bize doğruyu tam olarak açıklamadan ahirette bizi hesaba çekecek olsa. Yani o yüzden biz birbirimizin inancını anlarız ne olduğunu konuştuğumuz kadarını tabii. Ama burada peygamber anlıyoruz ki yaptığı bir eylemi tabii değerlendirecek durumda değil. Onu Allah değerlendirecektir. Burada aslında tam da inanıyor gözüküp büyük bir günah işlemiş olan bir oğlundan gibi oğlu olan bir dünyadaki bağdan bahsediyoruz. Onu kurtaramıyor Nuh peygamber. Tam da bu işte şefaatin konusu olay. Yani inanıyor gözüküp o çünkü öyle inanıyor. Hani toplumdaki inanışı öyle. Hani inanıyorsun ama işte günahların çok fazla. Büyük günahları, küçük günahları Allah affediyor. Büyük günahları peygamber affediyor gibi inanış var. Haşa o da sanki daha güçlü affedicilikte. Hani şefaati. Burada diyor ki Nuh, hakkın Allah diyor ki Rabbimiz, öyleyse hakkında bilgin olmayan şeyi benden isteme. Yani bunun değerlendirmesi ki senin herhangi bir bilgin olamaz diyor. Bunu Allah kararını veriyor. Ve sonra
Noyan
özür
abi,
dilerim.
son böyle bir dakikamız kaldı da, bir saat
Eyvah.
geçtiğinde kayıt zor oluyor. Devam edelim istersen. Anlatacaklarını biraz daha toparlarız çünkü. Bir de başka ayetler de paylaşacaksın zannediyorum.
Doğru.
Yayını
O
kapatayım, sonra
son
tekrar başlatayım.
şu ayeti okuyayım mı? Şu ayeti de bitirsin burayı. Rabbim
Kapanabilir
bilmediğim
herhalde.
şey tamam Rabbim bilmediğim şeyi senden istemekten sana sığınırım. Eğer beni bağışlamaz ve merhamet etmezse sana uğrayanlardan olurum dedi. Yani burada hata yaptığını anlıyor ve tövbe ediyor. Yani böyle bir şey yapmaktan sana sığınırım diyor yani. Onu savunmaktan sana sığınırım. Burada onu yapmayan şefaati de yapmayacaktır.
O
Evet.
zaman ikinci yarıda da buradan devam edelim Meryem abi.
Tamam,
Kapatıyorum
tamam,
şimdilik.
tamamdır inşallah.
Herkese selamlar. Noyan Altın ile Kur'an'da şefaat konusunu birlikte incelemeye devam ediyoruz. Yayınımızın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Noyan abiyle çok keyifli bir sohbet ilerliyor ve ayetler ışığında konuyu değerlendirmek de ayrıca önemli ve güzel. Hepimiz için de bir örnek olduğunu düşünüyorum bu konunun. Yani ayetlere atıfla dini konularda fikir beyan etmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ki Rabbimizin ayetlerinin de işte az önce olduğu gibi birçok noktada zaten yeterli olduğunu görebiliyoruz, şahit olabiliyoruz bu vesileyle. Tamamdır. Tekrar selamlar
Merhaba.
abi.
Aleyküm selam.
Şimdi son dakikada bir ayet paylaşmıştın. Oradan devam edelim demiştik. Veya başka bir konuya geçeceksen oradan da ilerleyelim inşallah.
İnşallah. Şeyleri biraz okuyalım isterseniz. Bu şefaatin geçtiği ayetlerden biraz devam edelim. Şimdi Bakara 255 okuduk en son. Orada şimdi çok enteresan bir şey var aslında. Yani bu onların inancına benziyor gibi gözüküyor ya mesela. Yani şimdi diğer ayetlere bakmazsın. Sadece bu ayet olsa Kur'an'da. Zaten öyle dersiniz zaten. Hani demek ki Allah'ın dışında Allah izin verirse şefaatçi olabilir dersiniz. Zaten ayetten o manayı cımbızlayıp alabilirsiniz. Yani öyle bir mana varmış gibi. Aslında soru var aslında orada. Hani izni olmaksızın onun katında kimmiş şefaatte bulunabilecek. İşte burada şu çok önemli. Ali İmran suresinin 7. ayeti. Muhteşem bir ayet. Kur'an'ın bize anatomisini veriyor aslında. Yani bu ayeti okuduğunuz zaman Kur'an'daki ayetlerin bize nasıl Allah onları Kur'an'a yerleştirmiş hangi bir amacı var onu bize anlatıyor Rabbim burada. Hızlıca okuyayım orayı. Bu kitabı sana indiren odur. Onun bir kısım ayetleri muhkemdir. Hüküm içeren hani sabit manalı. Bunlar kitabın anasıdır. Aslı budur yani kitabın. Mesela bu ilk başta okuduğumuz şefaat ayetleri bu şekildeydi. Yani kimsenin kimseye şefaat edemeyeceği. Yani bunu hiçbir mealde başka türlü bir şekilde çevirmiş göremezsiniz. Hiçbir mealde. Zaten işte sıkıntı burada. Hani bu kadar net anlaşılan bir cümle var. Başka türlü yere çekemiyorsun. Ama nasıl oluyordu onu görmezden gelmeye çalışıyoruz. Ayetlerin bir kısmına inanıp bir kısmına inanmayız mı diyoruz. Veya işte çeşitli farklı buna uydurma sebepler verebiliyorlar mesela. Bunlar işte başkası içindi veya bunlar neyse o konulara göre neshedilmiştir başka ayetler onları neshetmiştir. Hadisler neshetmiştir falan. O da yanlış bir yanlış da onu gene şey yaparız. Burada diyor ki Rabbim bunlar kitabın anasıdır. Bir kısım ayetler de müteşabihtir, benzeşiyordur diyor. Benziyordur diyor. Böyleyken kalbinde eğrilik bulunanlar fitne çıkarmak ve kendi anlayışlarına uydurmak için benzeyen ayetlere yönelirler. Bakın siz şefaat konusunu açtığınız zaman bir insanla, eğer bu şefaat inancı varsa toplumdaki inanca, size söyleyeceği 2-3 tane ayet var en fazla Kur'an'da. Zaten daha çok hadis söyleyebilecektir. Hoş, gerçi hadislerin içinde peygamberin kimseye şefaat etmeyeceğini söyleyen hadisler de var baktığınız zaman. Zaten bu çelişkili oluyor zaten o kaynaklar bu yüzden. Ama onları genelde söylemiyorlar veya hatta bu Kur'an'daki bu ayetleri de okumuyorlardır. Yani size mesela en çok okuyacakları ayetlerden bir tanesi bu deminki Bakara 255. Diyor ki Rabbim, böyleyken kalbine eğilik olanlar fitne çıkan ve kendi anlayışlarını uydurmak için bu benzeyen ayetlere yönelirler, benzeşen ayetlere yönelirler. Oysa onun sonucunun tevhini ancak Allah bilir. İlimde derinleşmiş olanlar biz ona iman ettik. Bütün ayetler Rabbimizdendir derler. Bütün ayetler Rabbimizdendir. Bakın ilimde derinleşmenin yolu bu. Bütüncül bakmak Kur'an-ı Kerim'e. Bütün ayetleri beraber anlamak. Bunu ancak temiz akıl sahibi olanlar düşünüp öğüt alır. Yani aslında o kadar her şey net ki. Yani biz Kur'an'ı doğru anlayabilmek için objektif ve temiz bir şekilde bakaraktan kesin kez Allah'tan olan bir kitapta çelişki olmayacağını bilerek ona göre manayı doğru anlamalıyız. Burada zaten bir ayet öncesine Rabbim hiçbir şefaatin olmadığı dedikten sonra bir sonraki ayette şefaat birisi edebilir der mi? Bu çelişki olmaz mıydı? O
Evet.
kadar o kadar net ki aslında arka arkaya geliyor bir de ayetler. Yani hemen ardından onu söylüyor Rabbim. Sonra 6. surenin 50. ayeti. De ki ben size Allah'ın hazineleri yanımdadır demiyorum. Yani cennetin anahtarları elimde değil diyor peygamber. Ben sizi cennete sokacak ben değilim. Gaybı da bilmem. Yani ben sizi ne yaptığınızı da aslında yani gizlinizi, saklınızı, içinizdekini bilmiyorum diyor yani. Size ben bir meleğim de demiyorum. Ben sadece bana vahyolana uyuyorum. De ki kör ile gören bir olur mu? Niçin düşünmüyorsunuz? Yani benim tek yaptığım bana vahyolana uyaraktan yaşamak. Rablerin huzurunda ondan sonra bu çok önemli yani Allah'tan başka şefaatçi velileri ve velileri olmaksızın hesaba çekilmekten korkanları sana vahyedileniyle uyar ki takva sahibi olsunlar. Yani sadece bu şekilde bir inanca sahip olanlar doğruyu görecekler. Yani Allah'tan başka bir şefaatçileri ve velileri olmaksızın hesaba çekilmekten korkanlar. 6.70 hiç kimsenin kazandığı şeyle bir felaket yaşamaması için onunla uyar. O kimse için Allah'tan başka ne bir veli ne de bir şefaatçi vardır. O bütün varlığını fidye olarak verse de ondan kabul edilmez. Onlar kazandıklarından dolayı mahvolan kimselerdir. Biraz başını sonunu şey yapıyorum. Tek o şefaatle ilgili bölümlerini okumaya çalışıyorum. 6.94 andolsun sizi ilk yarattığımız gibi yine tek başınıza bize geldiniz. Sizi hayaline daldırdığımız şeyleri arkanızda bıraktınız. Hani ortaklarımız sandığınız şefaatçilerinizi yanınızda görmüyoruz. Yani o dünyadaki sandığınız o cemaatleriniz, gruplarınız, size güç verdiğini zannettiğiniz o topluluklar şu anda o bağlar kopmuş. O şekilde geliyorlar tek başlarına. Andolsun ki aranızdaki bağlar artık kopmuştur diyor ayetin devamında. Umduklarınızın tamamı sizden kaybolup gitmiştir. 7.53 Onun verdiği haberin gerçekleşmesini bekliyorlar. Onun haberinin gerçekleştiği gün daha önce onu unutmuş olanlar diyecekler ki gerçekten Rabbimizin Resulü'yle gerçeği getirmişler. Acaba bir şefaatçi var mıdır ki bize şefaatte bulunsun? Veya geri döndürürsek de yaptıklarımızdan başkasını yapsak. Şimdi ayetlerden görüyoruz ki o gün şefaatçi arıyorlar. Şefaatçileri kaybolmuş. O şefaatçileri olduğu düşündükleri devam edelim. 10-13 Rabbiniz o Allah'tır ki gökleri ve yeri 6 günde yarattı. 6 evrede yarattı. Sonra arşa istiva etti. Bütün işlere yasalarını koydu. Onun izni olmadan hiçbir şefaatçi olamaz. Yine bu şeye benziyor. Bakara 255. Burası muhteşem bu bölüm. Daha farklı bir mesaj geliyor şimdi. 10-17-10-18 Uydurduğu yalanı Allah'a dayandıran veya onun ayetlerini yalan sayandan daha zalim kim olabilir? O suçluları kurtuluşa erdirmez. Onlar Allah'ın yanı sıra bir de kendilerine ne bir zarar ne bir yarar sağlamayan şeylere kulluk ediyorlar. Ve bunlar Allah'ın katında bizim şefaatçilerimizdir diyorlar. De ki Allah'a göklerde ve yerde kendisinin bilmediği bir şey mi haber veriyorsunuz? Allah onların ortak koştuklarından münezzeh, çok uzaktır ve çok yücedir.
Çok net bir ayet ya. Yani bunun hani başka bir herkesin aynı şekilde anlamasının çok normal olabileceği bir ayet. Çok net. Hani herhangi bir soru işareti bırakmayan ve Allah'a isnat ediyorsunuz. Allah'a isnat ederek bir din, yeni bir din oluşturmak aslında. Yani bu kadar net bir ayet varken hala şefaat
Evet.
konusunu toplumun anlattığı şekilde düşünmek gerçekten çok tehlikeli ve akla da aslında ihanet etmek.
Evet. Yani aslında dediğin gibi çok mantıksız bir şey yani zaten. Hani düşünseniz yani ilahınız olan Rabbiniz sizi nasıl oluyor da tanıyamıyor olsun veya nasıl oluyor da yarattığı sizi affediyorken Allah tam tersini söylüyorken o başka yarattığı affediyorsun. Allah da bunu kabul etsin falan. Yani baktığınız zaman zaten Allah her şeyin sahibi. Bizim içimizdeki merhamet duygusunu veren de Rabbimiz. Bir annenin çocuğuna merhametini yaratan, kalplerimizi bizlere birbirimizi ısındıran Rabbimiz. Kur'an'da Allah'ın merhametli ve şefkatli isimleri, en çok geçen isimleri. Hani Allah'tan daha merhametli bir kul olabilir mi zaten? Daha adaletli.
Yani bizzat merhameti var etmiş olan zaten. Yani merhametin yaratıcısının merhametsiz olabileceğini düşünmek de ayrı bir mantık hatasına
Tabii.
düşmüş oluyor ne yazık
Tabii.
ki.
Kesinlikle. Evet. Burada yani burada özellikle bu şefaat inancının da ortak koşmak olduğu çok net şekilde şirk koşmak olduğu söylenmiş. Yani hani diğer ayetlerden zaten anlasak bile burada direkt hani bu şirk koşmaktır diye söyleniyor bu ayette. Yani şu cümleyi kuruyorsak tekrar düşünelim bu cümleyi neden kuruyoruz? Bunlar Allah'ın katında bizim şefaatçilerimizdir diyorlar. Allah'a göklerde veya de kendisinin bilmediği bir şey mi haber veriyorsunuz? Ya demek ki hiç kimse için böyle bir cümle kurmamalıyız. Ki
Yani
önceki
direkt
ifade...
Allah bizim kullandığımız o cümleye atıf yaparak bakın böyle
Evet.
değil, böyle diyorsunuz ama gerçek bu değil diye bize atıf yaparak Allah bir açıklama da yapıyor. Hani
Aynen.
diyelim ki diğer ayetleri anlamadık ama burada direkt bizim söylediğimiz bir cümleye Allah atıf yaparak bunun doğru olmadığını bize söylüyor. Yani böyle diyorsunuz ama böyle değil.
Evet. Yani ne kadar Rabbim güzel örneklerle bize bu konuyu açıklamış değil mi? Yani her yoldan bize bu konuyu
Evet.
açık etmiş yani Rabbim. Bir de buradaki ifade de hani kendilerine Allah'ın yanı sıra bir yarar ve zarar sağlayamayan şeylere kulluk ediyorlar diyor ya. Bunu demin de okumuştuk yine bu ifadenin geçtiği ayeti ama bu surenin içinde de var mesela 49. ayetinde Peygamberimizin yine böyle dediği geçiyor. De ki ben kendime dahi Allah'ın dilediğinden başka ne bir yarar sağlama ne de bir zarar verme gücüne sahibim. Bakın bu gene aynı ifade. Allah'ın yanı sıra bir de kendilerine ne bir zarar ne bir yarar sağlamayan şeylere kulluk ediyorlar ve bunlar Allah'ın katında bizim şefaatçilerimizdir diyorlar. Yani direkt bu sözü zaten Peygamberimize de söylettiriyor Rabbimiz. Yani buraya direkt Peygamberimizi de koyabilirsiniz yani bu ayetin için. Yani Peygamberimize Allah'ın nebilerine de kulluk ediyorlar. Hani bunu söylediği zaman peygamberimizi buraya koyabilirsiniz. Yani aynı şeyi peygamberimize söylüyor.
Nuri abi bir soru daha geldi. İleteyim mi yoksa en son mu alalım?
Yo, iletebilirsin. İletebilirsin.
Tamam. Şöyle bir soru geldi. İşte
Ben...
sorunun tamamı görünmüyor ama Kur'an'da şefaat konusu var. Evet, normal toplumda anladığımız bir şefaat anlamı yok. Peki Allah'ın ve meleklerin şefaati ne demek oluyor Kur'an'a atıfla diye bir soru geldi.
Tamam. Şimdi ona geçelim o zaman. Bu Kur'an-ı Kerim'deki şefaat var olduğunu söyleyen ayetlere bakacağız. Hani şefaat var olduğunu söyleyen ayetler nasıl açıklanmalı acaba? Bir kere gene Kur'an açıklıyor. Şimdi bir kere şey var. O deminki okuduğumuz ayeti bir kere kafamızdan hiç çıkarmayalım. Bütün şefaat Allah'ındır. Yani bir şefaat varsa bir aracılık, kurtarıcılık veya bir yardım Allah'ındır. Hepsi. Bir kere bu ifade çok önemli. Bütünüyle diyor ayette. Bütünüyle, tamamıyla, hepsi. Şimdi o zaman şu ayetler ne demek oluyor? 19.87. Yani hepsine bakacağız şimdi. Rahman'ın yanında bir ahit. Şimdi söz, Türkçesi söz bunun ama bu söz hani ağzımızdan çıkan konuştuğumuz söz değil de buradaki ahit kelimesi hani birine söz vermekten dolayı hani bir sözleşme oluyor ya mesela o manadaki söz buradaki söz. Rahman'ın yanında bir söz edinmiş veya söz kazanmış olan kimse hariç, sözünü Allah'ın sözünü kazanmış kimse hariç hiç kimse şefaate malik olamayacak, sahip olamayacak. Şefaate sahip olamayacak diyor. Burada şefaat edemeyecek demiyor. Şefaate sahip olamayacak. Bu ayetleri Ne yazık ki çoğu mealde kendi inanışlarına göre yanlış şekilde çevriliyor. Buradaki ayetlere özellikle herkes araştırsın. Yani bir kere bir şefaat var, Allah'ın şefaati, bütünüyle Allah'ındır. Ve bu ayetler şefaat kimler edecek değil, şefaat kime edilecek bundan bahsediyor. Şimdi kimmiş o kimseler? Rahman'ın yanında ahdine, sözüne layık olan kimseler. Ne demek bu? Kur'an'da çok ayet var. Şimdi ben bir tanesini okuyacağım. Ahit kelimesini araştırsınlar. Mesela böyle güzel siteler var. Açıkkuran.com mesela. Orada mesela 1987'de gelsen ayet kelimesi üzerine bassınlar. Kur'an'da geçen 30-40 tane ayetse mesela hepsini görevliler. Tek tek okusunlar. Yani kelimeler ayette geçtiği yerine göre de manasını anlayabilirsiniz. İlla Arapça biliyor olmanız gerekmiyor. Zaten öyle şu an müthiş kaynaklarımız var. Tabii gene Arapça bilenlerden her zaman yardım alınabilir ama elimizdeki nimetleri kullanmamız lazım.
Evet,
Zaten Rabbim
bu siteyi ben de çok kullanıyorum. Açıkkuran.com'da bir kelimenin Kur'an'da nasıl kullanıldığını böyle tek tek bakabiliyoruz. Mesela İslam kelimesi ne anlama geliyor? Namaz nerelerde kullanılmış? Salat nasıl kullanılmış? Kendi araştırmamızı ayetlere atıflar yaparak, orada tek tek ayetleri okuyarak yapabiliyoruz. Ve çok da güzel oluyor gerçekten. Hani ben de herkese tavsiye etmek isterim. Biz de
evet.
arkadaşlarımızla Kur'an okumasında çok faydalanıyoruz Açık Kur'an'dan.
Yani karşılaştırmayı da kolaylaştırıyor. Bir kelimenin araştırmasını da kolaylaştırıyor. Rabbim zaten insanlara dilleri de böyle öğretiyor. Yani çocuklar da mesela yavaş yavaş cümle kura kura, kelimeleri kullana kullana insan böyle bir canlı. Yani kelimenin kullanım şekline göre oradaki manayı çıkartabiliyorsun cümle içinde kullanımına göre. Zaten inanmayanlar kelimeleri yerlerinden kaydırırlar diyor Rabbim. Yani demek ki kelimeleri yerinden oynatarak falan manaları değiştirmeye çalışıyorlar. Şimdi 1987'ye bağlantılı mesela şu ayeti okuyalım. 2.40. Ey İsrailoğulları size bağışladım nimetimi anımsayın. Bana verdiğiniz sözü tutun ki ben de size verdiğim sözü yerine getireyim. Bakın burada ahit kelimesi geçiyor. Hepimiz Allah'a söz vermişiz. Allah'a itaat edeceğiz. Allah'ın elçileri bizi uyardığı zaman onlara itaat edeceğiz diye. Ve aslında Kur'an'ı okumakla da bir sözleşme yapmış oluyoruz Rabbimize karşı. Hani bu dediğim gibi çok geçiyor bu ayet. Şimdi onu araştırsınlar. Hani bu aslında bir ahit. Mesela Allah hani müminlerin canları ve mallarına karşılık onlara cenneti söz vermiştir diye böyle bir anlaşmadan bahsediyor mesela. Ali İmran suresinde bakayım bulabilecek miyim? Evet, bir ayete baktım da bulamadım hemen. Neyse onu yani bu ahit Kur'an okumak o öyle bir mana vardı da hani Allah'ın bizi Kur'an-ı Kerim'i okumakla da ha şeyde pardon hatırladım yerini Maide 7 Maide'de diyor ki Allah'ın size olan nimetini bu nimet Kur'an'a da nimet diyor Rabbim. Ve işittik ve itaat ettik dediğinizde onunla sizi bağladığı sözünü hatırlayın. Bakın Kur'an'ı biz işittik ve itaat ettik dediğimiz zaman yani Kur'an'ı okumaya başlıyoruz artık hani uyuyacağız diyoruz. Gerçeği görüyoruz. Aslında Rabbimizle bir sözleşme yapmış oluyoruz. Aslında bu bir ahit yani sözleşme. Ben bu kitaba uyuyacağım. Allah'ın rızasını kazanmak için Allah'a kulluğumu bu şekilde yapacağım diye biz Allah'a söz veriyoruz. Allah'a karşı gelmekten sakının. Kuşkusuz Allah göğüslerde olanı gerçeğiyle bilendir. Yani bu ahdimizi Allah'ın sözü ne bize karşı? Yani buna uyarsan Allah'ın rızasını kazanacaksın ve Rabbimiz sizi bağışlayacağını söylüyor. Aslında bu Allah'ın bağışlayıcılığının sözünü kazananlar hariç hiç kimse şefaate sahip olamayacaktır diyor Rabbim. Bu ayet mesela yanlış çevrilen bir ayetlerden bir tanesi. 20-109 Buna doğru çevirenler de var. Hani herkes öyle değil de genel olarak hani şey. 20-109 izin günü Yani ahiret o saat, o gün şefaat fayda vermez. Rahman'ın kendisine izin verdiği ve sözünden hoşnut olduğu kimse hariç. Şimdi yine bu ayette de aslında bir şefaat edenlerden değil, şefaat edilenden bahsediyor. O gün şefaat fayda vermez. Rahman'ın kendisine izin verdiği ve sözünden hoşnut olduğu kimse hariç. Yani o kimseye şefaat fayda veriyormuş. Peki ne demek sözünden hoşnut olduğu kimse hariç? Yani bu genelde ilk bakışta şöyle anlaşılıyor. Hani sözüne izin vereceği kişi ne konuşursa Allah onun konuşacağına razıymış gibi. Sanki o şefaat edebilme hakkına sahipmiş gibi. Oysa ki gene Kur'an'a bakıyoruz. Yani bakın ayetleri Allah açıklıyor. Yani bir ayetle ilgili mutlaka açıklayan başka ayetler vardır. Yani Allah hiçbir ifadeyi açıklamadan bırakmamış. 3.77. Allah'a verdikleri sözü ve yeminlerini az bir değeri değiştirenler var ya, işte onlara ahirette bir pay yoktur. Allah onlarla kıyamet günü konuşmayacak, onlara bakmayacak ve onları arındırmayacaktır. Onlar için can yakıcı bir azap vardır. Naziat 38. O gün ruh ve melekler sıra sıra dururlar. Rahman'ın izin verdikleri hariç hiç kimse konuşamaz. Onlar da doğruyu söylerler. Yani konuşanlar da zaten şahitlik yapıyor, doğruyu söylüyor. Şimdi yani sözünden hoşnut oldu kimse demek zaten cenneti hak kazanacak olan kimse demek. Allah diğerlerinin konuşmasına izin vermiyor zaten. Söz alamıyorlar zaten. Konuşamıyorlar. Sözünü alabilecek ve konuşabilecek olanlar, inananlar ve düzeltici işler yapmış olanlar. Allah'ın rızasını kazanmış olanlar. Bu çok önemli. Yani buradaki aldıkları sözde gidip kimseye şefaat edecekler falan bundan bahsetmiyor ayet. Çok açık bir şekilde o gün şefaat fayda vermez. Hangi şefaat? Bütünüyle Allah'ın olan şefaat, yardım. Rahman'ın kendisine izin verdiği ve sözüne hoşnut olduğu kimse hariç. Allah'ın şefaat sadece onlara fayda veriyor. Şimdi geldik o meleklerle ilgili şeye, ayetlere. Bu yine mesela Enbiya suresinde geçiyor. Evet, Enbiya 26, 27, 28 okuyabiliriz. Hatta bir önceki ayette bağlantılı, onu yazmamışım buraya. Onu baştan okuyalım madem. Pardon. O kısmı. Şimdi buna bakarken iki ayet öncesi de çok güzel aslında. Orayı da okumak istiyorum ama bu sefer çok uzuyor. 24. Bu arada 23'ten başlayayım. O yaptıklarından dolayı sorgulanamaz. Ama onlar yaptıklarının hesabını verecekler. Yani Allah bir şey yapıyorsa zaten en doğrusu odur. Yani Allah'ın sözünün üstüne zaten hiç kimse söz söyleyemez zaten. Bu Kur'an'ın sürekli bize söylediği şeylerden bir tanesi. Yani Allah mesela hiç kimse onun sözünün önüne inananlar geçmezler diyor mesela. Sözünün önüne geçmemeleri gerekiyor.
Ben bu ayeti çok
Allah
seviyorum Noyan abi. Çok pardon böldüm. Bu ayeti
Estağfurullah.
çok seviyorum çünkü bana şirk kavramını anlamam konusunda çok yardımcı olmuştu. Allah yaptıklarından dolayı sorgulanamaz ama yarattığı tüm kullar her şey sorgulanabilir. Yani bizim sorgulanamaz gördüğümüz her kim varsa bu yakınımız olabilir, bir yönetici olabilir, bir müdür olabilir, artık üstte, hiyerarşide gördüğümüz her kim varsa, anne babamız olabilir, sorgulanamaz gördüğümüz. Aslında onu Allah'ın yerine koymuş oluyoruz. Şirk koşmuş oluyoruz. Oysa ki Allah diyor ki sorgulanamaz olan yalnızca Allah'tır. Onun dışındaki her şey, herkes sorgulanabilir. Bu
Kesinlikle. Peygamberler de dahil.
evet.
Bununla ilgili ayetler de var. Mesela Muhammed 19, kendi günahın ve inananların günahları için af dile diyor Rabbimiz. Zaten
Evet.
peygamberlerin hata yaptığını görüyoruz. Kur'an'da birçok kez uyarıyor Rabbim. Bir başka ayet hani elçileri de gönderilen elçileri de gönderildiklerini de sorguya çekeceğiz diyor mesela. Buna benzer bir ifadeydi. Hani herkes sorgulanacak. Hani garanti bir cennet inancı zaten Kesinlikle Kur'an'da bize yasaklanmış, yani böyle bir inanç olamaz yani. Ümit ederiz, hani Rabbim bizi affedecek diye ümit ederiz. Mesela Peygamberimizin şöyle ifadesi var, Allah söylettiriyor. Ben bile, Ahkaf suresi 9. ayet, hani ben bile kendime ne yapılacağını bilmiyorum diyor. Evet, de ki Resullerin ilki ben değilim. Bana ve size ne yapılacağını bilmiyorum. Ben yalnızca bana vahiy yerine uyuyorum. Ben yalnızca apaçık bir uyarıcıyım. Bana ve size ne yapılacağını bilmiyorum derken müminlere söylüyor bunu tabii. Yani inananlara bile ne yapılacağını bilmiyorum diyor. Zaten inanmayanlara çok açık bir şekilde Peygamberimize Allah, hani yenileceksiniz, cehenneme sürüleceksiniz gibi çok net ayetler var. Yani bu ifade inanmayanlara söylenen bir ifade değil. Peygamberimizin yanı başındaki inananlara söylediği bir ifadesi. Yani ben bana ve size ne yapılacağını bilmiyorum diyor Peygamberimiz. Madem böyle bir inanış var, şeffaf inanış, neden bilmiyor Peygamber? Madem buna inanmamız lazım, Peygamberin kendisi bilmiyor daha ya. Yani konu çok açık. İnşallah Rabbim ilmimizi arttırsın,
İnşallah.
inancımızı arttırsın, doğruyu bulmamızı sağlasın. Bu meleklerle ilgili bölümü okuyalım. Enbiya 24. Yoksa ondan başka ilah var mı edindiler? De ki delilinizi getirin, dayanağınızı getirin, burhanınızı getirin. Bu benimle beraber olanların ve benden öncekilerin öğüdüdür. Fakat onların çoğu gerçeği bilmezler ve onlar ondan yüz çevirenlerdir. Senden önce hiçbir Resul yoktur ki kendisine benden başka ilah yoktur. Onun için bana kulluk edin diye vahyetmiş olmayalım. Ve onlar Rahman çocuk edindi dediler. O bundan münezzehtir, uzaktır. Onlar ikram olunmuş kullardır. Onlar onun sözüne aykırı hareket edemezler. Aslında burada onlar onun sözünün önüne geçemezler diyor. Bu biraz şey, bir çeviri olmuş. Onlar onun sözünün önüne geçemezler. Onlar yalnızca onun buyruğuna uyarlar.
İşte.
Allah onların bütün yapıp ettiklerini bilir ve onlar razı olduklarından başkasına şefaat edemezler. Onlar ona duydukları derin saygıdan titrerler. Onlardan kim onun yanı sıra ben de ilahım derse, işte o zaman onu cehennemde cezalandırırız. Biz zalimleri böyle cezalandırırız. Hemen bu meleklerin şefaati ilgili bir ayet daha var. Necm suresi 26. Göklerde nice melekler var ki Allah'ın dilediği ve hoşnut olduğu kimseler için izin vermesi dışında, Allah'ın dilediği ve hoşnut olduğu kimseler için izin vermesi dışında onların şefaatleri hiçbir yarar sağlamaz. Yani bu meleklerle ilgili bir kere ilk anladığımız ne, meleklerle ilgili şefaat ayetlerine bakınca bir kere melekler Allah'ın sözünün önüne geçmiyorlar. Onun rızasının, bu çok önemli, onun rızasının olduğu, Allah'ın rızasının olduğu insanlardan başkasına da şefaat edemiyorlar. Demek ki Allah'ın rızasına sahip olan kimse zaten bir şefaat ihtiyacı yok. Zaten Allah'ın rızasına sahip. Yani Allah'ın razı olmadığı hiç kimseye, kimse kalkıp da bir savunuculuk yapıyor manasında değil bu ayetler. Görev, yani burada aslında şöyle bir durum var. Melekler görevlerini yapıyorlar. Eğer bu ayetleri ahiret için anlamamız gerekiyorsa, yani bu ayetler aslında şöyle bir durum var. Aslında şöyle bir durum daha var, onu da söyleyeyim. Ben daha çok hatta böyle olduğuna inanıyorum. Bu ayetlerde ahirette olduğunu anlayabileceğimiz bir delil yok. Hani o gün demiyor burada. O gün denmiş olsaydı bu kesinlikle meleklerin şefaatinin ahirette olduğunu düşünmemiz gerekirdi. O gün diye geçmiyor bakın bu meleklerle ilgili yerde, okuduğumuz ayetlerde. Yani bunlar, bu ayetler dünyadaki bir aracılık da olabilir meleklerin yaptığı. Dünya hayatını yaşıyorken ki bunun örnekleri var. Mesela Ali İmran suresi 124, 125, 126. Mesela diyor ki burada, hani sen müminlere Rabbinizin indirilmiş 3000 melekle yardım etmesi size yetmez mi diyordun? Evet, sabreder ve takvalı davranırsanız düşman size hemen saldırsa bile Rabbiniz size seçilmiş 5000 melekle yardım eder. Allah bununla sevinmenizi ve kalplerinizin yatışmasını dilemiştir. Çünkü yardım zaten sadece mutlak üstün olan ve en iyi hüküm veren Allah'tandır. Yani aslında yardım Allah'tan. Ama Allah orada meleklerini aracı kılmış. Onların
Aklıma
aracıyla yardım... Hı?
şey de geldi Noyan abi, Lut peygambere meleklerin gidişi, işte o toplumun hali hazırda işte iyi bir yolda olmadığı için gazapla işte onu iletmeleri veya İbrahim peygambere eş zamanlı müjdeyi iletmeleri meleklerin yine. Belki o noktada da işte daha kapsamlı, bütüncül bakalım dedin ya, işte her birimiz bundan sorumluyuz artık. Her birimiz araştırıp Allah gerçekten o meleklerin şefaati konusu nasıl oluyor diye araştırdığımızda aydınlanacağızdır diye düşünüyorum ki benim de anladığım bu yeryüzünde şu an olmakta olan bir meleklerin şefaati, yani bir o da Allah'ın izniyle
Aracılığı. Tabii.
aracılığı.
Zaten yani bu ahirette olan bir şey olmuş olsaydı öyle bir şey olmuş olsaydı bile hani öyle olduğunu düşünelim. Allah'ın görevlendirmesiyle bir şey yapıyorlar manasında olurdu. Bu şuna benziyor. Mesela melekler Kur'an'ı indiriyorlar değil mi? Vahyi indiriyorlar. Vahyi indirmelerinden dolayı biz Kur'an'ı melekler yazdı demiyoruz değil mi? Kur'an'ın içindekini. Yani Allah'ın vahyini indirip getiriyorlar ama orada sadece aracılık görevini yapıyorlar. Bu şekilde hani orada bir Allah'ın şefaatini yerine getirirken görevliler gibi anlıyoruz. Yani orada ama ben dünya olmasına daha yakınım. Bu konuda Allah ilmimizi arttırsın. Zaten çünkü şu ifade var ya demin okuduğumuz Yunus suresi 18 çok müthiş aslında ya. O ayeti okuduğumuz zaman yani bunlar Allah'ın katında bizim şefaatçilerimizdir cümlesini kurmamamız lazım yani. Şimdi biz melekler şefaat edecek diyorsak buraya bu cümleye bunu da koyabiliriz yani. Buna engel değil. Melekler Allah'ın katında bizim şefaatçilerimizdir demiş olacağız aslında. Ama Allah'ın katında bizim şefaatçilerimiz demememiz lazım. Hiçbir varlık için. Yani o yüzden daha çok ben bu dünyada olduğunu düşünüyorum bunun. Ama yine Rabbim tabii en iyisini bilir. Öyle ahiretteki bir olsa bile durum zaten kendi kendilerine nefislerinden bir kurtarıcılık vesaire yapmıyorlar diye düşünüyorum. Zaten o çok net yani. Yine siz gidip hani melekler bize kurtarsın diye meleklere dua etmezsiniz yani. Orada melekler zaten Allah'ın dediğini yapıyor olacaklar yani öyle bir şey olsa da. Yani gene bu dünyadaki şefaat anlayışımıza bir kafa açmıyor. Evet.
Noyan abi, son bir toparlayalım istersen, yani başka paylaşacaklarım varsa, çünkü yorulduğunu da düşünüyorum, yani yorucu da bir konu, böyle arda arda ayetleri paylaşıyorsun, istersen devam da edebiliriz, sana bırakmak istiyorum bu konuyu.
Yani bundan daha güzel konuşabilecek bir konu yok. Daha zevkli, daha mutlu edici. Yani Allah'ın ayetlerini konuşmaktan. Sadece istersen hani dinleyiciler de belki yorulmuştur. Şurayı bir tekrar hatırlatalım. Bu şefaat inancı sanki bir başkası yarattığı kullarını daha iyi tanıyormuş gibi, sanki daha bir adaletliymiş gibi, sanki daha merhametli. Sanki Allah'ın hükmünün ortağıymış gibi. Çünkü böyle bir inanış dolu. Yani Allah orada hükmünü verirken bir ortakları varmış gibi. Allah oysaki hükmüne kimseyi ortak etmez diye Kur'an'da ayet var. Veya bütün hüküm Allah'a aittir. Ayet var. Veya sanki Peygamberimiz bir vekil avukatlı gelecekmiş gibi. Allah'a karşı bizi savunacakmış gibi. Sanki Allah en iyi şekilde bilmiyor da kulunu ya da daha iyi anlatabilecek birisi var gibi. Garanti kurtulmuşluk inancı olabilir mi? Buna da kapı açıyor. Yani biz bu dünyada garanti kurtulduk inancına sahip olmuş oluyoruz. Veya şefaat bazen duaymış gibi algılayıp hani dua ediyor, bu da bir şefaat değil mi diyenler var. Zaten her duanın kabul olmadığını da görüyoruz. Yani peygamberler oğlu için de dua etse kabul olmayabiliyor. Yani yine dua etsek de peygamber de etse zaten Allah yine sadece inananlar için kabul edecek olduğu bir şey, affedicilik. Ve bir önemli konu daha var. Peygamberler Allah'a muhalefet edebilecek mi? Böyle bir sahne oluşturuluyor. Allah'a muhalefet ediyor. Oysa ki öyle olmadığını da gördük. İsa peygamberin konuşmasından,
Evet.
Muhammed peygamberin konuşmasından ayrette. Veya aslında bir konu daha var. Onu da söyleyelim son olarak. Sanki Allah haşa bir karar veriyor ve kararından dönüyor. Allah kararından döner mi? Öldüğümüz anda bile belli aslında. Yani artık imtihan bitmiş, bu dünya bitmiş. Melekler canımızı alırken eğer inanıyorsak selam olsun size diyor. İnanmıyorsak, Allah'ın rızasını kazanmamış isek sırtlarına vura vura onların canlarını alırlar diyor. Zaten belli yani. Melekler mesela selam veriyorlar işte cennete girecek olanlar için daha henüz girmeden. Onların zaten hani yüzleri parlak, diğerleri işte kör olanları var, öyle haşrediliyorlar. Hani oradaki mahşer alanındaki sahneden zaten insanlığın durumu da ortada yani. Ve Allah, bizim her şeyimizi bilen, geleceğimizi bilen Allah, kararından döner mi? Yani yanlış yaptım ben der mi? Ya da yani kendi içine çelişir mi Rabbim? Zaten Kur'an'a çelişkiliymiş gibi bakanlar Allah'ı da kararını değiştirebileceğine inanıyorlar. Allah çelişkili bir kitap göndermiş gibi inanıyorsa zaten orada da hani biz bir şey yaparsak değiştirir belki gibi bir inanışları var. Oysa ki ne Kur'an'da hiçbir çelişki yoktur ne de Allah kararından döner. O yüzden onun kararını kimse değiştiremez. O yüzden güvenenler sadece Allah'a güvensinler.
İnşallah Allah razı olsun Noyan abi. Yani o kadar güzel
Allah
bir
razı
yayındı ki
olsun.
çok keyifle dinledim ve çok
Teşekkür
öğretici
ederim.
oldu. İnşallah tekrarını da izleyeceğim daha
Allah.
sonra. Çünkü söylediğin ayetler
İnşallah.
atıflar yaparak, ayetleri atıflar yaparak konuştuk ve mantıksal temelini de çok güzel ifade ettin. Allah razı olsun. Yani aklın infakını vermek gibi düşünüyorum ben bu gibi durumları. İzleyicilerimiz adına da teşekkür ediyorum. Haftaya Pazar günü saat 21'de tekrar Genç Akıl kanalında burada olacağız. Başka bir konuğumuz ile. Ardından Aralık ayında onu da izleyicilerimizle paylaşayım. Her güne bir Kur'an'la tanışma hikayesi paylaşmayı planlıyoruz. İnşallah 15'er dakikalık Aralık ayı boyunca her gün bir yayın yapmayı planlıyoruz. İnşallah olursa sizleri de bekliyor olacağız. Tekrar teşekkürler. İyi akşamlar diliyorum o zaman.
Teşekkürler. İyi akşamlar Rana. Sağ olasın.